Ayrım 28, sayfa 198. 24. Varlık ve eğitilmişlik. Diotima'nın Kont Leinsdorf'la dostluğu ve ünlü konukları ruhla uyum içerisine sokma misyonu. Ancak bu ev, Diotima'nın ekselansları Kont Leinsdorf'la dostluk kurmasından sonradır ki somut bir kavrama dönüşmüştü. İnsan vücudunun dostlukları adını veren bölümleri göz önüne alınırsa, Leinsdorf'un kafa ile yürek arasındaki kontsal yeri, eğer sözcük hala kullanılıyor olsaydı, Diotima için ancak Kont'un bağrına bastığı dost denilmesine olanak bırakabilecek bir yerdi. Ekselansları, kendi içinde yasak niyetlerin filizlenmesine izin vermeksizin, Diotima'nın ruhuna ve güzelliğine tapıyordu. Onun iyi niyeti sayesinde Diotima'nın salonu yalnızca sarsılmaz bir konuma gelmekle kalmamıştı. Bu salon, Kont'un deyişiyle aynı zamanda resmi bir daire görevi de yerine getirmekteydi. Kendi bakış açısından ekselansları yalnızca bir vatanseverdi. Fakat devlet, yalnızca taçtan, halktan ve onların arasında yer alan yönetim mekanizmasından ibaret değildir. Devlette bunlardan başka bir şey daha vardır ki, o da düşüncedir, ahlaktır, fikirdir. Ekselansları çok dindar olmalarına rağmen, sorumluluk duygusu iliklerine kadar işlemiş ve ayrıca topraklarında, fabrikalarda işleten bir düşünen insan olarak kendini bugün düşüncenin birçok bakımlardan kilisenin vesayeti altından çıktığı gerçeğine kapamamıştı. Çünkü ekselansları bir yandan modern büyük bir toprak varlığı, borsa ve endüstri olmadan akılcı bir biçimde düşünülemezken, öte yandan örneğin bir fabrikanın, bir tahıl borsası hareketinin veya şeker borsasının dini ilkelere göre nasıl yönetilebileceğini kafasında canlandıramıyordu. Ve ekselansları, işletme müdürünün bir işin yabancı bir spekülatörler grubuyla yapılmasının, yerli toprak soylularıyla birlikte yapılmasından daha iyi olacağını gözler önüne seren raporunu dinlediğinde, çoğu durumlarda kararını birinci şıktan yana vermek zorunda kalıyordu. Çünkü nesler bağlamların kendine özgü bir mantığı vardır ve insan büyük bir işletmenin yöneticisi olarak yalnızca kendisini değil fakat başka sayısız insanın da sorumluluğunu taşıyorsa eğer, o zaman bu mantığın karşısına duygularına göre hareket ederek çıkamaz. Koşullara göre dini anlamdaki vicdanla çelişen uzmanlık vicdanı diye bir şey de vardır. Ve Kont Leinsdorf, başpiskoposluk makamındaki kardinalin bile bu konuda kendisinden farklı davranmayacağına inanmaktaydı. Elbet Kont Leinsdorf, senatonun dinleyicileri açık olan bir oturumunda bundan üzüntü duyduğunu söylemeye ve hayatın yeniden yalınlık, doğallık, uhrevilik, sağlıklılık ve Hristiyanlık ilkelerinin gerekliliği temeline döneceği umudunu dile getirmeye de her zaman hazırdı. Onun böyle açıklamalar için ağzını açması, bir sigortanın yerinden çıkarılmasına benzerdi. Ve böyle bir durumda Kont, bu kez farklı bir akımla hareket eder gibi olurdu. Aslına bakılırsa durum, görüşlerini açıkça dile getiren insanların çoğu için böyledir. Ve biri kalkıp ekselanslarını, kamuoyunda savaş açtığı şeyi kendi yaşamında yapmakla suçlasaydı eğer, o zaman Kont Leinsdorf, üstelik kutsal bir inançla, bu suçlamayı yaşamın yaygın sorumluluğunun ne olduğunu bilmeyen kışkırtıcı unsurların demagojik gevezeliği diye nitelendirirdi. Ama Kont yine de sonrasız doğrular ile geleneğin o güzel yanıldığına oranla çok daha karışık nitelikteki işler arasındaki bir bağlantının son derece önemli bir konu olduğunu anlamıştı. Buna ek olarak bu bağlantının burjuva kültürünün derinliklerinden başka bir yerde aranamayacağının da farkındaydı. Hukukun, görevin, ahlakın ve güzelin alanlarındaki büyük düşünceleri ve idealleriyle bu bağ günlük kavgalara ve günlük çelişkilere kadar uzanıyor. Kont'un gözüne canlı bir bitki yumağından oluşma bir köprü gibi gözüküyordu. Gerçi insan ayaklarını bunun üstüne kilisenin doğmalarını olduğu kadar sağlamca ve güvenceyle basamazdı. Ama sözü edilen köprünün bu yüzden daha az sorumluluk gerektirdiği ve daha az gerekli olduğu da söylenemezdi. Bu nedenden ötürü Kont Leinsdorf yalnızca dindar değil, aynı zamanda da tutkulu bir sivil idealistti. Diotima'nın salonun içeriği ekselanslarının bu inançlarına uygun düşüyordu. Diotima'nın düzenlediği toplantılar büyük günlerinde kendileriyle herhangi bir daldaki en son yeniliklerin konuşulamayacağı denli ünlü olan kişilerle olduğu kadar çoğu kez adı bile duyulmamış, bilim dallarında dünya çapında ün kazanmış, kişilerle de karşılaşılabilmesiyle ün kazanmıştı. O toplantılarda Kenzinistler ve Kanesistler bulunurdu. Bir Bohr grameri uzmanı, bir Partij araştırmacısıyla bir tokontolog, bir kuantum kuramcısıyla karşılaşabilirdi. Bunlara ek olarak sanat ve edebiyattaki yeni akımların temsilcileri olan, adlarını her yıl değiştiren kimseler de alanlarında yükselmiş olan uzmanların yanı sıra sınırlı ölçüde de olsa bu salona devam edebilirlerdi. Bu trafik genelde her şeyin birbirine karışabileceği ve uyumlu bir karışım oluşturabilecek biçimde düzenlenmişti. Sadece genç düşünce insanlarını Diotima çoğunlukla özel davetler düzenleyerek bir kenarda tutar. Ender ya da özel konukları da kimsenin dikkatini çekmeden ayrıcalıklı konumda tutmayı ve ağırlamayı başarırdı. Ayrıca Diotima'nın evinin öteki bütün benzerlerinden farklı olan yanı, deyiş yerindeyse eğer, içinde barındırdığı laiklik öğesiydi. Uygulamaya geçirilen düşüncelere ait olan bu öğe, Diotima'nın deyişiyle bir zamanlar tanrı bilimlerinin odağının çevresinde inançla yaratan bir halk, daha doğrusu laik biraderlerle hemşirelerden oluşma bir topluluk niteliğiyle kümelenmişti. Dipnot. Burada laik sözcüğü Almanca'daki Laie sözcüğünün karşılığı olarak kullanılmıştır. Almanca'da sözcük ruhban sınıfından olmayan, belli bir uzmanlığı bulunmayan, Yunanca laikos kökeni nedeniyle halktan olan, ruhban sınıfından olmayan Hristiyan anlamlarına gelmektedir. Metindeki anlam doğrultusunda laik sözcüğünü seçmeyi, ruhban sınıfından olmaksızın kiliseye yardım etmeyi çağrıştırması nedeniyle de birader ve hemşire sözcüklerini kullanmayı yeğledim. Çevirenin notu. Kısacası burada eylem öğesi söz konusuydu. Tanrı bilimlerin ulusal ekonomi ve fizik tarafından geri plana itildiği, Diotima'nın ruhun yeryüzündeki temsilcilerden oluşma daveti listesinin de zamanla British Royal Society'nin Catalogue of Scientific Papers'ı doğrultusunda genişlediği günümüzde ise laik biraderlerle hemşireler de bunun bir uzantısı olarak banka müdürlerinden, teknisyenlerden, politikacılardan, bakanlık danışmanlarından ve gerek yüksek sosyeteden, gerekse onun eteğine yapışık olan sosyeteden gelen hanımlarla beylerden oluşuyordu. Diotima özellikle hanımlardan yanaydı. Ama bu arada hanımları entelektüel hanımlara yayılıyordu. Günümüzde hayat parçalanmamış kadından vazgeçmemize izin vermeyecek kadar bilginin yükü altında demeyi adet haline getirmişti. Diotima yalnızca parçalanmamış kadının hala zekayı hayatın güçleriyle sarıp sarmalayabilecek kaderi belirleyici iktidara sahip bulunduğuna inanmıştı. Ve ona göre bu zekanın kurtuluşu için son derece gerekliydi. Bir adet sayıldığı ve daire başkanı Tuzzi'de sevilmeyen biri olmadığı için Diotima'ya gelip giden genç erkek soyluların gözünde bu sarıp sarmalayan kadın ve hayatın gücü anlayışı Diotima adına son derece yüksek bir puandı. Çünkü parçalanmamış bir hayat soylularca önemsenir, özellikle de Tuzzi'lerin evi göze çarpmaksızın çiftler halinde söyleşilerde derinleşebildiği Diotima farkına varmadan sevenlerin bir araya gelebildikleri ve uzun konuşmaların yapılabildiği bir yer olduğu için bir kiliseden çok daha revaçlıydı. Ekselansları Kont Leinsdorf, kendi içlerinde onca çeşitlilik sergileyen ve Diotima'da birbirine karışan bu iki öğeyi hakiki seçkinlik diye adlandırmadığı zamanlarda varlık ve eğitilmişlik nitelendirmesinin çatısı altında topluyordu. Ama bunlar için asıl kullanmayı yeğlediği düşüncelerinde ayrıcalıklı bir yere sahip bulunan resmi görev tasarımıydı. Kont Leinsdorf'un anlayışına göre yalnızca bir memurun değil, fakat onun gibi bir fabrika işçisinin ya da konser şarkıcısının da gerçekleştirdiği her edim resmi bir görevi temsil etmekteydi. Her insanın derdi hep devlette resmi bir görevi vardır. İşçi, prens, zanaatkar, bunların hepsi birer memurdur. Bu, onun her zaman ve her koşulda nesnel yapısını koruyan, birilerini kollama diye bir şey tanımayan düşüncesinin bir uzantısıydı. Ve Kont Leinsdorf'un gözünde yüksek sosyeteden olan beylerle hanımlar da Boğazköy yazıtları ya da amip uzmanlarıyla gevezelik ederek ve büyük maliyecilerin toplantılara gelen eşlerine bakarak kesin bir biçimde tamamlanamasa da yine de önemli bir resmi görevi yerine getirmekteydiler. Bu resmi görev kavramı Kont Leinsdorf'un düşüncelerinde Diotima'nın Orta Çağ'dan bu yana yitirildiğini söylediği ve insan eylemlerinin dinsel bütünlüğü diye adlandırdığı şeyin yerini tutmaktaydı. Diotima'nın salonundaki türden bütün bu zoraki bir araya gelişler, bütünüyle nahif ve işlenmemiş değilse eğer, bir insani bütünlüğü sanki varmış gibi gösterme gereksiniminden kaynaklanır. İnsanoğlunun birbirinden çok farklı eylemlerini kapsaması öngörülen bu bütünlük, gerçekte hiçbir zaman yoktur. Diotima bu yanılsamayı kültür diye, genellikle de bir ekle birlikte Avusturya kültürü diye adlandırıyordu. Yükselme tutkusu genişleyip bir bilince dönüştüğünden beri bu sözcüğü gittikçe daha sık kullanmayı öğrenmişti. Bu sözcükten anladığı şunlardı. Velázquez ve Rubens'in saray müzelerinde asılı bulunan güzel resimleri, Beethoven'ın bir Avusturyalı olduğu gerçeği, Mozart, Haydn, Stefan Katedrali, Burgtheater, geleneklerin ağırlığını taşıyan saray teşrifatı, 50 milyonluk bir imparatorluğun en şık giysi ve çamaşır dükkanlarıyla tıka basa dolu birinci Bezirk. Dipnot, Bezirk, Viyana'da bizdeki mahallelere benzer idari birim, çevrenin notu. Yüksek düzeydeki memurların ser verir sır vermez tavırları. Viyana mutfağı, kendilerine İngiliz soylu sınıfından sonra en seçkin sınıf gözüyle bakan soylular ve onların eski sarayları. Toplumun bazen hakiki ama çoğu kez yapmacık bir estetik üşkünlüğüyle örtülü genel atmosferi. Diotima'nın kültürden anladıkları arasında bu ülkede Kont Leinsdorf gibi büyük bir beyefendinin onu dikkate alması ve kültürel çabalarını onun evine taşıması olgusu da vardı. Diotima, ekselanslarının bunu biraz da kendi sarayı ve üzerinde denetimini kolayca yitirebileceği bir yeniliği açmayı uygun bulmadığından ötürü yaptığını bilmiyordu. Kont Leinsdorf, güzel hanım arkadaşının insanların tutkularından, yol açtıkları kargaşalardan veya devrimci düşüncelerden söz ederken sergilediği özgürlük ve hoşgörü karşısında çoğu kez içten içe dehşete kapılıyordu. Ama Diotima bunun ayırdına varmıyordu. O, bir doktor ya da sosyal görevli gibi resmi anlamda erdenlikten yoksun olma ile özel bağlamdaki erdenlik arasında bir ayrım gözetiyordu. Bir söz kişisel olarak kendisine çok yaklaştığında bir yarası varmışçasına duyarlıydı. Ama kişiselliğin ötesinde her şey üzerine konuşuyordu ve böyle yaparken tek hissedebildiği Kont Leinsdorf'un bu karışımı çok çekici bulduğuydu. Gel gelelim yaşam, hiçbir zaman bir yerden taşları sökmeden bir başka yerde bir şeyler inşa etmez. Diotima acı bir şaşkınlıkla bir zamanlar yaşamına orada daha başkaca hiçbir şey yokken katılan ve koyu renk gözlü bir deri bavula benzeyen konsolos muavini Tuzzi ile evlenmeye karar verdiğinde de varlığını sürdüren, ancak rüyada olabilecek kadar tatlı bir fantezi çekirdeğinin başarı yıllarının gelmesiyle birlikte yitip gittiğinin ayırdına varmıştı. Örneğin Haydn ya da Habsburglar gibi Diotima'nın eski Avusturya kültürü dendiğinde anladıklarının pek çoğu bir zamanlar doğal olarak sıkıcı ders ödevleri olmaktan ileriye gitmezken, şimdi bunların arasında yaşadığını bilmenin Diotima için büyüleyici ve arıların yaz ortasında vızıldamaları kadar kahramanca bir çekiciliği vardı. Gel gelelim bu zamanla yalnız tek düzeleşmekle kalmayıp aynı zamanda yorucu ve umarsız oldu. Diotima'nın ünlü konuklarıyla durumu Kont Leinsdorf'un banka ilişkileriyle durumundan farklı değildi. Ne kadar istenirse istensin bunların ruhla bütünleştirilebilmeleri başarılamıyordu. Otomobillerden ve röntgen ışınlarından söz edilebilir ve böyle yapmak yine de bazı duygular uyandırabilir. Oysa şimdi her yeni günün beraberinde getirdiği başkaca sayısız icat ve keşif karşısında çok genel olarak insanoğlunun bu bağlamdaki yeteneğine hayranlık duymaktan, ki zamanla Bu da tek düze olup çıkıyordu. Başka ne yapılabilirdi? Ekselansları arada sırada geliyor, bir politikacıyla sohbet ediyor ya da yeni bir konukla tanıştırılıyordu. Derin bir kültürden coşkuyla söz etmek onun için kolaydı. Ama kültürle Diotima'nın yaptığı kadar ayrıntılı ilgilenmek gerektiğinde asıl aşılmaz olanın kültürün derinliği değil, fakat yaygınlığı olduğu ortaya çıkıyordu. Yunanistan'ın soylu yalınlığı veya peygamberlerin anlamı gibi insanı doğrudan ilgilendiren sorunlar bile uzmanlarla konuşulduğunda kuş bakışına sığdırılabilmesi olanaksız bir kuşku ve olasılıklar ağına dönüşüyordu. Diotima'nın edindiği deneyime göre düzenlediği akşamlarda ünlü konuklar da hep ikili söyleşilerde bulunuyorlardı. Çünkü insan o zamanlar bile en fazlasından ikinci bir insanla ciddi ve mantıklı konuşabiliyordu. Diotima ise bunu aslında hiç kimseyle başaramıyordu. Öte yandan Diotima böylece çağdaş insanın uygarlık denen o bilinen hastalığını da keşfetmişti. Uygarlık, sabunla, telsiz dalgalarıyla, matematik ve kimya formüllerinin iddialı göstergeler diliyle, ulusal ekonomiyle, deneysel araştırmalarla ve insanlar arasında yüksek düzeyde ama yalın bir birliktelik sağlamaya ilişkin yeteneksizliklerle dolu, engelleyici bir konumdur. Diotima'nın kendi iç dünyasındaki ruh soyluluğu ile toplumdaki soyluluk arasında bulunan, Diotima'yı hep çok dikkatli olmaya zorlayan ve bütün başarılara karşın bazı düş kırıklıklarına yol açan ilişkide zamanla Diotima'ya gittikçe artan ölçüde bir kültür çağının değil, fakat ancak bir uygarlık çağının özelliği olabilecekmiş gibi gözükmekteydi. Buna göre uygarlık, Diotima'nın zihniyle üzerinde egemenlik kuramayacağı her şeydi ve bu nedenle uzun zamandır öncelikle kocası bunların arasındaydı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Kenzinist, K-E-N-Z-I-N-I-S-T. Kanisist, K-A-N-I-S-I-S-T. Bo, B-O. Partiş, P-A-R-T-I-G-E. Tokontolog, T-O-K-O-N-T-O-L-O-G. British Royal Society'nin Catalog of Scientific Papers, B-R-I-T-I-S-H-R-O-Y-A-L, S-O-C-I-E-T-Y, C-A-T-A-L-O-G-U-E, O-F, S-C-I-E-N-T-I-F-I-C, P-A-P-E-R-S, LAE, L-A-I-E, Laikos, L-A-I-K-O-S, Bezirk, B-E-Z-I-R-K.